ile annesi yüzleri pudralı, kırmızı kaftanlar giymiş uşakların dizildiği, çiçeklerle süslü, pırıl pırıl, aydınlatılmış büyük merdivenlerden çıkarlarken balo henüz başlamıştı. Salondan tıpkı arı kovanından yükseldiği gibi düzgün bir uğultu yükseliyordu. Ana kız sahanlıkta, ağaçların arasında, aynanın önünde, saçlarına, tuvaletlerine çeki düzen verirlerken salondan ilk valsi çalmaya başlayan orkestra açık, ölçülü sesleri duyuldu. Bir başka aynanın önünde kırlaşmış favorilerini düzeltmekte ve çevresine keskin bir lavanta kokusu saçmakta olan sivil bir ihtiyarcık onlarla merdivenin ağzında karşılaştı ve herhalde tanımadığı Kitty'ye hayran olarak öne geçmelerine izin verdi. İhtiyar Prensi Çerbaski'nin muhallebi çocuğu adını verdiği sosyete gençlerinden çok açık bir yelek giymiş, yürürken boyuna beyaz kravatını düzelten sakalsız bir genç onları selamladı. Yanlarından geçtikten sonra geri dönerek Kitty'yi kadrile davet etti. Birinci kadril Vronski'ye verilmişti. Kitty bu gence ikinci kadrili vermek zorundaydı. Eldivenlerini iliklemekte olan bir subay kapının kenarında durmuş, bıyıklarını burarak pembeler giymiş Kitty'yi hayran hayran seyrediyordu. Elbisesi, saç tuvaleti, balo için gerekli olan bütün bu hazırlıklar Kitty'yi bir hayli uğraştırmış, kafasını bir hayli yormuştu. O ise şimdi pembe bir örtü altındaki tülden tuvaletiyle baloya öyle serbest, öyle rahat giriyordu ki bütün bu süs güllerinin, bu dantellerin, bütün bu tuvalet ayrıntılarının kendisinin ve ailesinin bir dakikalık vaktini bile almadığı sanılabilirdi. Sanki o üstüne gül ve iki yaprak oturtulmuş bu yüksek saç tuvaletiyle, bu tül ve dantellerle dünyaya gelmişti. İhtiyar prenses salona girmeden önce Kitty'nin kuşağındaki bir kordeleyi düzeltmeye koyulduğu zaman Kitty bunu yavaşça reddetti. Üzerindeki her şeyin kendiliğinden iyi ve zarif olması gerektiğini, hiçbir şeyi düzeltmeye gerek olmadığını hissediyordu. Kitty mutlu günlerinden birini yaşıyordu. Tuvaleti vücudunun hiçbir yanını sıkmıyor, küçük dantel pelerini hiçbir yanından sarkmıyordu. Elbisesindeki süsler ne örselenmiş ne de kopmuştu. Kemerli, yüksek ökçeli pembe iskarpinleri ayağını sıkmıyor, ferah tutuyordu. Sarı saçları arasına katılmış gür postişler zarif başında kendi saçları gibi duruyordu. Biçimlerini değiştirmeden kollarını sımsıkı saran uzun eldivenlerindeki her üç düğme de kopmadan iliklenmişti. Madalyonunun asıldığı siyah kadife kordela çok zarif bir biçimde boynunu sarıyordu. Gerçekten de bu kadife kordela bir harikaydı. Kitty evindeki aynada kendi gerdanını seyrederken bu kadifenin konuştuğunu hissetmişti. Bunun dışındaki her şey su götürebilirdi ama kadife bir harikaydı. Kitty burada da baloda aynadan kadifeye bir göz atınca gülümsedi. Çıplak omuzlarında ve kollarında özellikle sevdiği bir duygu olan mermer serinliği duygusunu hissetti. Gözleri parlıyor, pembe dudakları çekiciliğini anlamanın verdiği bir duygu ile gülümsemekten kendini alamıyordu. Kitty, balo salonuna girmeye ve dansa kaldırmalarını bekleyen tüllerle, kurdelalarla, dantellerle, çiçeklerle süslü kadın kalabalığına yaklaşmaya vakit bulamadan, Kitty hiçbir zaman bu kalabalığa katılmazdı. Kendisini dansa çağırdılar. Hem onu dansa çağıran en iyi kavaliye, balo hiyerarşisine göre baş kavaliyeydi. Bu zat, ünlü balo yöneticisi, balolar protokol görevlisi, evli, yakışıklı, boylu poslu bir erkek olan Yegorishka Korsinski'ydi. Vals'in ilk turunu kendisiyle yaptığı Kontes Banina'yı henüz bırakmıştı. İşini yani dansa koyulan birkaç çifti gözden geçirirken salondan içeri girmekte olan Kitty'yi gördü. Hemen yalnız balo yöneticilerine özgü o özel, labale yürüyüşle Kitty'ye doğru giderek önünde eğildi. Hatta isteyip istemediğini sormadan genç kızın ince beline sarılmak için kolunu uzattı. Kitty Yelpazesini birisine vermek için bakındı. Ev sahibi kadın gülümseyerek yelpazesini aldı. Korsinski genç kızı belinden kucaklayarak "Zamanında gelmekle ne iyi ettiniz?" dedi. "Geç kalmakta ne oluyor sanki?" Kitty hafifçe büktüğü sol kolunu kavalyesinin omzuna koydu ve pembe iskarpinler içindeki küçük ayakları müziğin ahengine uygun olarak kaygan parkeler üzerinde kolayca ve ölçülü bir biçimde hızla kaymaya başladı. Korsinski, valsin ilk hızlı adımlarına kendini kaptırmadan "İnsan sizinle dans ederken dinleniyor," diye söyledi. "Ne güzellik, ne hafiflik." Korsinski'nin genç kıza söylediği bu sözler hemen hemen bütün ahbaplarına söylediği şeylerdi. Kitty, Korsinski'nin bu övgüsüne gülümsedi ve kavalyesinin omzu üzerinden salonu seyretmeye devam etti. Kitty, baloya ilk defa gelenlerden ve balodaki bütün yüzleri büyülü bir izlenim halinde birleşmiş olarak görenlerden değildi. Ama Kitty, balolarda sürten, böylece balolara katılan herkesi bıkkınlık getirecek kadar tanıyan kızlardan da değildi. O bu ikisinin ortasındaydı. Heyecanlıydı ama bununla beraber etrafını seyredecek kadar kendine hakimdi. Salonun sol köşesinde sosyetenin kalbur üstü tabakasının toplandığını gördü. Korsinski'nin aşırı denebilecek kadar dekolte giyinmiş olan karısı güzel Lydie oradaydı. Ev sahibi kadın da oradaydı. Sosyetenin kalbur üstü tabakasının bulunduğu yerden hiç ayrılmayan Krivin'de pırıldayan dazlak kafasıyla oradaydı. Gençler yaklaşmaya cesaret edemeyerek oraya bakıyorlardı. Kitty gözleriyle Stiva'yı orada buldu. Daha sonra siyah kadife rob giymiş Anna'nın harikulade vücudunu ve başını gördü. Vronski de oradaydı. Kitty onu Levin'in evlenme teklifini reddettiği akşamdan beri görmemişti. Kitty uzağı gören gözleriyle onu hemen tanıdı. Hatta onun kendisine bakmakta olduğunu fark etti. Hafifçe soluyan Korsinski, "Ne dersiniz? Bir tur daha yapalım mı?" dedi. "Yorulmadınız mı?" "Hayır, teşekkür ederim. Şu halde sizi nereye götüreyim?" "Galiba Karenina burada. Beni onun yanına götürün." "Nereye emredersiniz?" Korsinski adımlarını hafifleterek yolda da şarkının bir kısmını söyleyerek doğruca salonun sol köşesindeki kalabalığa doğru valsine devam etti. Dantel, tül, kurdela denizleri arasında zikzaklar yaparak bir tüye bile takılmadan keskin bir dönüş yaptı. Bu dönüşte Kitty'nin ajur çoraplar içindeki ince bacakları meydana çıktı. Etekleri ise bir yelpaze gibi açılarak Krivi'nin dizlerini örttü. Korsinski eğilerek selam verdi, doğrularak Anna Arkadyevna'nın yanına götürülmek üzere kolunu Kitty'ye verdi. Kızaran Kitty eteğini Krivi'nin dizlerinden kurtardı. Biraz başı dönmüş bir halde Anna'yı arayarak çevresine bakındı. Anna, Kitty'nin mutlaka giymesini istediği leylak rengi bir tuvalet ne değildi. Siyah kadifeden bir rob giymişti. Çok dekolte olan bu siyah kadife rob, Anna'nın eski bir fil dişi gibi yontulmuş, dolgun omuzlarını, göğsünü, ince, küçücük bilekli, tombul kollarını meydana çıkarmıştı. Robu Venedik dantelleriyle süslüydü. Başında katışıksız, kendi siyah saçlarında muhabbet çiçeklerinden yapılmış küçücük bir taç vardı. Beyaz danteller arasında siyah kurdele kuşağında da bunun gibi bir taç yer alıyordu. Baş tuvaleti belirsizdi. Burada yalnız dikkati çeken şey her zaman şakaklarından, ensesinden taşan ve onu süsleyen kendiliğinden kıvrılmış küçük buklelerdi. Fil dişini andıran güzel gerdanında bir inci dizisi vardı. Kitty Anna'yı her gün görüyordu, ona aşıktı. Onu mutlaka leylak rengi bir tuvaletle gözlerinde canlandırıyordu. Ama şimdi onu siyah bir tuvalet içinde görünce Anna'nın bütün güzelliğini kavramış olduğunu hissetti. Şimdi onu yepyeni ve kendisi için beklenmedik bir varlık olarak görüyordu. Kitty, Anna'nın leyrak rengi bir tuvalet içinde olmayacağını, onun bütün güzelliğinin özellikle her zaman tuvaletin dışına çıkmasında olduğunu, tuvaletinin onun üzerinde hiçbir zaman görülmeyeceğini şimdi anladı. Muhteşem dantellerle süslü siyah robu onun üzerinde görünmüyordu. Bu sadece bir çerçeveydi. Görünen yalnız, sade, tabii bununla birlikte neşeli ve canlı Anna'ydı. Kitty bu grubun yanına yaklaştığı zaman Anna her zamanki gibi dimdik duruyor, başını hafifçe ev sahibine çevirerek onunla konuşuyordu. Ev sahibinin söylediği bir sözle ilgili olarak ona "Hayır, taş atmayacağım." diyordu. Sonra omuzlarını kaldırarak "Gerçi ben anlamıyorum," diye ekledi ve hemen nazik bir koruyucu gülümseyişle Kitty'ye döndü. Kadınlara özgü acele bir bakışla genç kızın tuvaletini gözden geçirdikten sonra başıyla belli belirsiz ama Kitty için anlaşılır tuvaletini ve güzelliğini beğendiğini belirten bir hareket yaptı. "Siz salona bile dans ederek giriyorsunuz," dedi. Korsinski şimdiye kadar hiç görmediği Anna Arkadnevna'yı selamlayarak "Benim en sadık yardımcılarımdan biridir," dedi. Prenses balonun neşeli ve güzel olmasını sağlamaya yardım ediyor. Sonra eğilerek "Bir vals, Anna Arkadyevna," diye ekledi. Ev sahibi "Birbirinizi tanıyor musunuz?" diye sordu. Korsinski "Biz kimi tanımayız? Karımla ben beyaz kurtlar gibiyiz. Herkes bizi tanır. Bir vals, Anna Arkadyevna." "Anna, dans etmemek mümkün olduğu zaman ben dans etmem," dedi. Korsinski "Ama şimdi dans etmemek mümkün değil," diye cevap verdi. Bu sırada Vronski onlara doğru yaklaşmaktaydı. Anna Vronski'nin selamına dikkat etmeyerek kolunu hızla Korsinski'nin omzuna koydu. "Peki şimdi dans etmemek mümkün değilse o halde buyurun dans edelim," dedi. Anna'nın Vronski'nin selamına bilerek karşılık vermediğini gören Kitty, "Acaba ondan niye hoşlanmıyor?" diye düşündü. Vronski Kitty'ye yaklaştı ve ilk kadrili kendisiyle yapmaya söz verdiğini hatırlatarak bir süreden beri onu görmediğine üzüldüğünü söyledi. Kitty hem dans etmekte olan Anna'yı seyrederek hayranlık duyuyor hem de Vronski'nin söylediklerini dinliyordu. Kitty, Vronski'nin kendisini valse çağırmasını bekliyordu ama Vronski hiçbir davranışta bulunmayınca kız ona şaşırarak baktı. Vronski kızardı ve onu aceleyle valse çağırdı. Ama kolunu kızın incecik beline henüz sarmış ve ilk adımını henüz atmıştı ki müzik birdenbire sustu. Kitty kendi yüzüne böylesine yakın olan Vronski'nin yüzüne uzun uzun baktı. O günkü karşılık görmeyen sevda dolu bu bakış uzun bir süre, yıllarca sonra acı veren bir utangaçlıkla kızın yüreğini parçalamaktan geri kalmayacaktı. Korsinski salonun öbür ucundan "Pardon, pardon, vals, vals!" diye bağırdı ve ilk rastladığı bir kıza sarılarak dans etmeye başladı. Vronski Kitty ile valste birkaç tur yaptı. Valsten sonra Kitty annesinin yanına geldi ve Kontes Nordson'a birkaç söz söylemek fırsatını ancak bulmuştu ki Vronski gelip onu ilk kadrile kaldırdı. Kadril süresince önemli hiçbir şey konuşulmadı. Kah Vronski'nin çok gülünçlü bir dille 40 yaşında sevimli bir çocuk diye tasvir ettiği karı koca Korsinskilerden, kah gelecekteki toplum tiyatrosundan parça buçuk söz edildi. Yalnız bir sefer o da Vronski, Levin'in burada olup olmadığını sorduğu ve Levin'den çok hoşlandığını söylediği zaman konuşma Kitty bakımından can alacak bir noktaya geldi. Zaten Kitty Kadril'den büyük bir şey beklemiyordu. O kalbi duracak kadar büyük bir heyecanla mazurkayı bekliyordu. Her şeyin mazurkada kararlaştırılacağını sanıyordu. Vronski'nin kadril sırasında kendisini mazurkaya çağırmayışı onu pek korkutmuyordu. Bundan önceki balolarda olduğu gibi mazurkayı Vronski ile oynayacağına öylesine güveni vardı ki 5 kişinin mazurka teklifini angaje olduğunu söyleyerek reddetti. Son kadrile kadar bütün balo, Kitty'ye neşeli çiçeklerle, seslerle, hareketlerle dolu, büyülü bir rüya gibi geldi. Ancak kendisini çok yorgun hissettiği ve biraz dinlenmek ricasında bulunduğu zamanlar hariç hep dans etti. Ama reddetmek imkanını bulamadığı iç sıkıcı gençlerden biriyle son kadrili oynarken Vronski ve Anna gelmek durumunda kaldı. Balonun başından beri Anna ile buluşmamıştı. İşte burada birdenbire Anna'yı yine tüm yeni ve beklenmedik bir halde görüyordu. Kitty, Anna da kendisinin çok iyi bildiği o başarıdan gelme coşkunluğun izlerini görüyordu. Kitty, Anna'nın hayranlığını coşturan bir şarapla sarhoş olduğunu görüyordu. Kitty bu duyguyu biliyor, bunun belirtilerini tanıyor, bunları Anna'da görüyordu. Onun gözlerinde tutuşan titrek ve ateşli parıltıları, mutlu gülümseyişi, elinde olmayarak dudaklarını büzen coşkunluğu ve açık zerafeti, ahenk ve incelik dolu davranışları görüyordu. Kitty kendi kendine, "Buna sebep olan kim?" diye sordu. Herkes mi yoksa bir kişi mi? Başladığı bir konuşmada ipin ucunu kaçıran ve bulamadığı için kıvranan danstaki kavalyesini zorluklarıyla baş başa bıraktı. Görünüşte Korsunski'nin kah herkesi Grand Rond'a, kah başka dansa yönelten gürültülü ve neşeli komutlarına boyun eğiyormuş gibi yaparak gözetliyor, yüreği gittikçe hep daha çok sıkışıyordu. Hayır, onu sarhoş eden kalabalığın beğenmesi değil, bir kişinin hayranlığıdır. Kim bu bir kişi? Yoksa o mu? Vronski her seferinde Anna ile konuşurken Anna'nın gözlerinde bir sevinç pırıltısı tutuşuyor, mutlu bir gülümseme pembe dudaklarını çarpıtıyordu. Anna bu sevinç belirtilerini açığa vurmamak için sanki kendini zorluyordu. Ama bu belirtiler kendiliğinden yüzüne vuruyordu. Ya o, Kitty, Vronski'ye baktı ve dehşete kapıldı. Kitty, Anna'nın yüzünün aynasında açıkça gördüğü şeyleri Vronski'nin yüzünde de gördü. Onun o her zaman sakin, kararlı edası, kaygısız, sakin yüz anlatımına ne olmuştu? Hayır, şimdi o Anna'ya her seslendikçe adeta onun önünde yere kapanmak istiyormuş gibi biraz başını eğiyor, bakışlarında da sadece boyun eğme ve korku okunuyordu. Bakışları her seferinde sanki şunu söylüyordu: "Hakaret etmek istemiyorum. Sadece kendimi kurtarmak istiyorum. Ama nasıl kurtaracağımı bilmiyorum." Vronski'nin yüzünde Kitty'nin bundan önce hiç görmediği bir anlatım vardı. Ortaklaşa dostlarından söz ediyorlar. Tamamıyla önemsiz şeyler üzerine konuşuyorlardı. Ama onların söylediği her söz Kitty'ye onların ve kendisinin alın yazısını belirtiyor gibi geliyordu. Tuhaf olan şurasıydı. Onlar gerçekten de Ivan Ivanoviç'in Fransızcasının pek gülünç olduğundan, Yeletskaya'nın daha iyi bir evlenme yapması mümkün olduğundan söz ettikleri halde bu sözlerin onlar için bir önemi vardı ve onlar bunu tıpkı Kitty gibi hissediyorlardı. Bütün balo, bütün dünya, her şey Kitty'nin ruhunda bir sise büründü. Yalnız aldığı güçlü terbiye onu ayakta tutuyor ve ondan istenileni yapmaya, yani dans etmeye, sorulara cevap vermeye, konuşmaya, hatta gülümsemeye onu zorluyordu. Ama mazurka hazırlıklarına başlanıp iskemleleri yerleştirmeye, bazı çiftler küçük salondan büyük salona geçmeye koyuldukları zaman Kitty bir an için umutsuzluk ve dehşete kapıldı. Beş kişinin teklifini reddetmişti. Şimdi de mazurka oynanıyordu. Hatta onu dansa kaldıracaklarına umudu da yoktu. Çünkü sosyete hayatında büyük bir başarısı vardı. Şimdiye değin dans teklifi almamış olabileceğini kimse aklına bile getirmezdi. Hasta olduğunu annesine söyleyip eve gitmeliydi. Ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. Kendisini yıkılmış hissediyordu. Küçük misafir salonuna geçerek kendisini bir koltuğa attı. Tuvaletinin havadan yapılmış gibi ince etekleri incecik vücudunun çevresinde bir bulut gibi yükseldi. Dermansızca bırakılmış çıplak, zayıf, narin genç kız kolu pembe jüponunun kıvrıntılar arasına batmıştı. Öteki eliyle bir yelpaze tutuyor, kısa hızlı hareketlerle yanan yüzünü yelpazeliyordu. Her ne kadar bu haliyle çimenlerin üzerine yeni konmuş, şimdi neredeyse havalanarak renkli kanatlarını açacak olan bir kelebeği andırıyorsa da korkunç bir umutsuzluk yüreğini sıkıyordu. Belki de yanılıyorum. Belki de böyle bir şey olmadı diye kendi kendine düşünüyor ve bütün gördüklerini yeniden hatırlıyordu. Halı üzerinde ayak sesi duyulmadan Kitty'ye yaklaşan Kontes Nordson, "Kitty, bu ne demek? Ben bunu anlamıyorum," dedi. Kitty'nin alt dudağı titredi, hızla yerinden kalktı. "Kitty, sen mazurka oynamıyor musun?" Kitty gözyaşlarından titreyen sesiyle, "Hayır, hayır," dedi. Kontes Nordson, Kitty'nin onun kim olduğunu anlayacağını bilerek, "Onu benim yanımda mazurkaya çağırdı," dedi. O da, "Siz Prenses Scherbazkaya ile dans etmeyecek misiniz?" diye karşılık verdi. Kitty, "Ah, bence hepsi bir," dedi. Kendisinden başka kimse onun durumunu anlamıyordu. Daha dün belki de sevdiği bir adamın teklifini reddettiğini, bunu da bir başkasına inandığından yaptığını kimse bilmiyordu. Kontes Nordson kendisiyle mazurka oynadığı Korsinski'yi buldu ve Kitty'yi dansa çağırmasını söyledi. Kitty ilk çiftler arasında dans ediyordu. Şansına konuşmak zorunda da değildi. Çünkü Korsinski balonun idaresiyle ilgili emirler vererek boyuna konuşup duruyordu. Vronski ile Anna hemen hemen karşısında yer almışlardı. Kitty onları kendi uzağı gören gözleriyle görüyordu. Çift olarak karşılaştıkları zaman yakından da görüyordu. Onları ne kadar çok görüyorsa mutsuzluğunun da öylesine çok tamamlandığına inanıyordu. O, bu dolu salonda onların kendilerini yalnız hissettiklerini görüyordu. Kitty her zaman öylesine kararlı ve gamsız olan Vronski'nin yüzünde suç işlemiş zeki bir köpeğin görünüşünü andıran bir şaşkınlık ve boyun eğme halini hayretle görüyordu. Anna gülümsüyordu. Bu gülümseme ona da bulaşıyordu. Anna düşünceye daldığı zaman o da ciddileşiyordu. Tabiatüstü bir güç Kitty'nin gözlerini Anna'nın yüzüne çekiyordu. Anna siyah sade elbisesi içinde harikulade güzeldi. Bileziklerle süslü tombul kolları, inci dizisiyle çevrili zarif boynu, biraz dağınık siyah kıvırcık saçları, küçücük el ve ayaklarının yumuşak zarif hareketleri, güzel yüzünün canlılığı harikulade güzeldi. Ama onun bu güzelliğinde korkunç ve zalim bir şey vardı. Kitty'yi Anna'ya eskisinden çok hayranlık duyuyor, acısı da gittikçe artıyordu. Kitty kendisini ezilmiş hissediyor, bu hali yüzünden de okunuyordu. Vronski mazurkada karşılaşıp Kitty'yi görünce birdenbire tanıyamadı. Yüzü öylesine değişmişti. Delikanlı bir şeyler söylemiş olmak için, "Ne güzel balo," dedi. Kitty, "Evet," diye cevap verdi. Mazurkanın ortalarına doğru Korsinski'nin yeni buluşu karışık bir figürü tekrarlarken Anna dairenin ortasına çıktı. İki kavalye alarak yanına bir damla Kitty'yi çağırdı. Kitty yaklaşırken ürkek ürkek Anna'ya bakıyordu. Anna gözlerini süzerek Kitty'ye baktı ve elini sıkarak gülümsedi. Ama gülümsemesine Kitty'nin üzüntü ve şaşkınlık okunan bir yüzle karşılık verdiğini görünce hemen ondan yüz çevirerek öteki damla neşeli neşeli konuşmaya koyuldu. Kitty kendi kendine, "Evet, onda yabancı, şeytanca bir güzellik var," diye düşündü. Anna akşam yemeğine kalmak istemiyordu ama ev sahibi ısrar etmeye başladı. Korsinski Anna'nın çıplak elini frakının kolu altına alarak, "Kalın canım Anna Arkadyevna," diyerek lafa karıştı. "Göreceksiniz. Kotyon için nasıl bir düşüncem var." Anna'yı sürüklemeye çalışarak ağır ağır yürüdü. Ev sahibi onu cesaretlendirerek gülümsüyordu. Anna gülümseyerek, "Hayır, kalamam," dedi. Gülümsemekle birlikte sesinin kesin tonundan hem Korsinski hem ev sahibi onun kalmayacağını anlamışlardı. Anna yanı başında durmakta olan Vronski'ye göz uyuca bakarak "Hayır, ben zaten Moskova'da yalnız sizin bir balonuzda bütün bir kış Petersburg'da dans ettiğimden daha çok dans ettim." diye devam etti. "Yolculuğa çıkmadan önce dinlenmem gerek." Vronski, "Yarın kesin olarak gidiyor musunuz?" diye sordu. Anna bu sorudaki cesarete şaşmış gibi, "Evet, niyetim öyle," dedi. Ama Anna bunu söylerken gözlerinin tutulamayan titrek pırıltısı ve gülümseyişi Vronski'yi yakmıştı. Anna Arkadyevna akşam yemeğine kalmadı, gitti.